Annemi bir daha görebilsem. Zanam olsam.
Ayrım 15.
Vardığım tehditlerine karşın Nadida'nın yanında 3 gün kalıyorum. Birlikte uyuyoruz. Ondan ve bebekten gözümü ayırmıyorum. Her şeyin yolunda gittiğinden, hastalık olmadığından emin olmak istiyorum. Oysa kendim hastayım. Ertesi gün yerimden kalkamaz hale geliyorum. Ve Nadida bir yandan çocuğuyla ilgileniyor, bir yandan da beni kaşıkla ağzımdan besliyor. İkinci gün bebeğe meme veriyor. Gözlerimin önünde başka bir kadın var. Gerçek bir kadın. Oğluna tapan yetişkin bir anne. Ve artık onun çok daha duyarlı bir hale geldiğini sezinliyorum. İngiltere'ye dönme konusunu açtığımda yanıtı şöyle oluyor. Şimdi yola çıkacak olursak hani elimden alırlar. İstemiyorum. Zaten sen de kaçış için bir çözüm bulamadın. Hem şimdi bebekle birlikte bu olanaksız. Ya babat sana seninle İngiltere'ye gitmen için izin verirse? Hani siz gitmem. Onu götürmemi istemeyecektir. Çocuğundan ayrılma düşüncesiyle dehşete kapılıyor. Onlar kazandı, ben kaybettim. Bir çözüm bulsam bile onun benimle birlikte kaçmasını engellemenin yolunu buldular. İkimiz baş başa kaldığımızda öteki kadınlardan ayrılıp önceki günler hakkında konuşurduk eskiden. İngiltere ile ilgili anılardan, okulda arkadaşlar arasında yapılan şakalardan söz ederdik. Kardeşimi gülümseten tek konu buydu. Kaçacağımızı düşlerdik. Birbirinden çılgın tasarılar yapardık. En çılgını da birlikte yola düşüp denize vararak bir gemiye binmek, gizlice yolculuk yapmaktı. Tek gerçek umudumuz anneme bir mektup yazmak, bir yolunu bulup mektubun eline geçmesini sağlamaktı. Durumumuz hakkında annemin ne bildiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. İlk günlerde katedilen kasetteki yalanlara inanmışsa yanına dönmek istemediğimizi, buraya yerleşip onu terk etmeye karar verdiğimizi düşünebilirdi. Bu zor bir olasılıktı. Ahmet ve Leyla gibi bizi de bulmaya çalıştığına inanmak zorundaydık. Ne var ki onlar için elinden hiçbir şey gelmemişti. Her ikisi de bugün Yemen'de yaşıyor. Ağabeyimi yeniden görmek, ablamla da tanışmak isterdim ama bunun için Abdülkadir Bey'in onayını beklemek gerekiyor. Büyük haber. Hoçge'yle bir doktor yerleşmiş. Köyde onun buralı biri olduğu, yurt dışında eğitim gördüğü ve ülkesine insanları tedavi etmek, onları modern tıpla tanıştırmak için döndüğü söyleniyor. Benim için bu oldukça önemli çünkü sık sık sıtma oluyorum, uyuyamıyorum, gece boyu gözümü kırpmıyorum, sürekli karnımda sancı hissediyorum. Doktor İngilizce bilmiyor, öğrenimini İngiltere'de değil galiba Almanya'da görmüş ama ben kendimi ifade edebilecek kadar Arapça konuşabiliyorum artık. Uyku ilacı ve sancıya karşı haplar veriyor. İyi, sevecen ve yumuşak görünüyor. Her zaman uzun beyaz bir gömlek giyiyor. Saçları ince ve kısacık. Bir Yemenli için oldukça açık tenli, dimdik duruyor. Saygın bir profesyonel havası var ve çevreden saygı görüyor. Köyün en güzel evinde oturuyor. Hoşgel halkının en önemli bilgilerinden birisi olan babası burayı kendisi yapmış. Bizim yaşadığımız evlerden çok farklı. Köyde kurulmuş bir kent evine benziyor. Bir sürü halı, bir buzdolabı, bir televizyonu var. Bunları çalıştırmak için bir de jeneratör koymuştur herhalde. Çünkü bölgede sık sık elektrik kesintisi oluyor. Bir bardak soğuk suyu, ılık ya da sineklerle kaplı olmayan bir tas sütü düşünüyorum da. Gelip gittikçe modern bir yaşam süren 30 yaşlarındaki bu genç adamı daha iyi inceleme fırsatını buluyorum. Öykümü dinler mi acaba? Dostça davranıyor. Günün birinde dayanamıyorum. Annemden hiç haber alamadım. Size bir mektup versem bunu taizden postalayabilir miydiniz? Ailende bu işi yapacak biri mutlaka vardır. Mektup postalamak çok da karışık bir iş değil. Benim istediğim bunu gerçek bir posta kutusuna atmanız, anlıyor musunuz? Neden? Çünkü bir sürü mektup yolladım ancak Abdülkadir, kayınpederim bunları postaya atmadı. Ya da onun taizdeki ortağı bu işi yapmadı. Lütfen. Aile içi bir olaya karışmak istemem Zana. Buna hakkım yok. Benim üstüme düşmez. Her seferinde o kadar çok ısrar ettim ki bir gün, senin için o kadar önemli mi bu diye soruyor. Gözlerindeki yaşları görüyor. Artık beni iyi tanıyor. Zorla evlendirildiğimi, hala buna alışamadığımı, yıllardır gözümü uyku tutmadığını biliyor. Peki, senin için bu işi yaparım. Gizlice taizden mektubu postaya atarım. Annene yanıtını benim posta kutuma gönderebileceğini yaz. Sevinçle yerimden fırlıyorum. 4 yıldır ilk kez bir yardım bulabildim. Abdülkadir ile ortağın Nasır Salih'in oluşturduğu kumpası delebileceğim. Nadida, bu iş oldu. Sonunda annemi uyarmanın bir yolunu buldum. Ona güveniyorum. Gözlerinde parlayan umut kıvılcımı mutlulukların en değerlisi benim için. Sahi mi? Sence bu işi yapacak mı? Gerçekten doğru mu bu? Yeniden kaçış düşleri kuruyoruz. Yine de köyden ya da taizden birisinin mektubu açıp okuyarak Abdülkadir'e götürebileceği düşüncesiyle dehşete kapılıyorum. Böyle olursa onu aldattığım için yine dayak yerim. Mektubu nasıl yazsa? Her şeyi birdenbire söyleyemem. Bir kod bulmalı ve annemin satır aralarını okumayı becereceği umuduyla kendisini yardıma çağırdığımı anlamasını sağlamalıyım. Babamın nerede olduğunu, ne yaptığını, nerede çalıştığını bilmiyoruz. Mektubu o açarsa her şey boşa gider. Yalnızca annemin anlayabileceği, kimseyi telaşa vermeyecek sözler bulmalıyız. Ateşim olduğunu bahane ederek odama kapanıp ne yazacağımı düşünüyorum ve sonunda Abdülkadir'in Hayst'taki lokantada bana vermiş olduğu eski Arapça alıştırma kitabı geçiyor elime. Arkası boş bir sayfayı özenle yırtıyorum. Canım anneciğim, elim titriyor, yüreğim hızla atıyor. Hapishanede duyulan umut tıpkı bir ateş gibidir. Kafayı patlatırcasına yormaktan insan ter içinde kalır. Nadida iyi, hani adında bir oğlu oldu. 10 aylık çok güzel bir çocuk, sen de görmelisin onu. Doktor beni tedavi ediyor, posta kutusu numarası onun, oraya yanıt gönderebilirsin. Çok nazik bir insan ve bana iyi bakıyor. Seni çok özledik anneciğim. Her gün aklımızdasın. Hemen yaz lütfen. Yazdıklarımı okuyorum. Birisi ondan önce mektubu okuyacak olursa yakındığımı iddia edemez. Ama mektup onun eline geçerse gerçeği anlayacaktır. Zarfı elbisemin altında saklayıp doktora gideceğimi söylemek için birkaç günün geçmesini bekliyorum. Bart kuşkulanmıyor. Yüzüm berbat görünüyor ve gözlerimin etrafındaki morluğu ateşli olmama yoruyor. Sıtma bir umut karışımıyla kadınların kullandığı patikaya koşuyorum. Evin arkasında maymunlar bana kötü kötü bakıyorlar. Yılanlar çalılar arasından tıslasa da, çakıllar ayağıma batsa da fişek ateşi gibi bir umut taşıyorum içimde. Üzerinde Birmingham'daki adresimiz yazılı mektubu emanet ediyorum. Bu kez teslim ettiğim el bir dost eli. Sevinç ve şükran gözyaşları döküyorum. Dönüş yolunda gözyaşlarım hala akıyor. Ağlamak. Yalnız kaldığımda saatlerce ağlayabilirim. 4 yıldır kurmak bilmeyen bir gözyaşı pınarıyım. Bugünden başlayarak bir beklentiye giriyorum. Günlerin, dakikaların bir anlamı var artık. Mektup yolda. Yarın taizde olacak. Hiç ulaşamadığım, göremediğim mektup kutularından birinin içine düşecek. Mektubum, gizemim, kurtuluşum. Bu akşam yaşlı kör adamın yanına oturuyorum. Vahşi kuşlar karanlık gökyüzünde her zamanki gibi dağları, mısır tarlalarını gözetleyerek daireler çiziyor. Arada bir duyulan hafif bir çığlık avın gerçekleştiğini belli ediyor. Bazen kuş kanatlarını hızlı hızlı çırparak gagasındaki yılanla birlikte yükseliyor. Sabırlı ol Zana, bir gün ülkene döneceksin. Bir bileydin ihtiyar. 2 uzun korkunç hafta boyu sabrettim. Bugün doktorun karısı eve geldi ve Ward onu nazikçe ağırladı. Şimdi onun odasındalar. Bense tırnaklarımı kemirerek ve sigara üstüne sigara yakarak kendi odamda bekliyorum. Sonunda Ward dışarı çıkıp yanıma geliyor ve boğuk bir sesle mırıldanıyor. Doktora senin adına bir mektup gönderilmiş. Karısı gidip onu almanı söylüyor. Yüreğim öyle hızlı atıyor ki bir an soluk alamıyorum. Beni inceliyor, sakin olmalıyım. Bir şeyden kuşkulanırsa başıma dert açar. Şimdilik doktorun karısı sırf Zana'ya gelen mektup yüzünden buraya kadar zahmet etti diye etkilenmiş görünüyor. Bir mektup, bir mektup. Kafamın içinde sessizce bir tekerleme gibi yineleyip duruyorum. Yoğun işler arasında karşıma çıkan ilk fırsatta köye koşup ter içinde doktorun evine varıyorum. Bir zarf uzatıyor bana, annemin yazısı bu. Onca zaman sonra. Yıllardır olanaksızken nasıl olmuş da bu kadar kolayca kavuşabilmiştim bu mektuba? Doktor bana nazikçe gülümsüyor. Okumak için burada kalmak ister misin? Hayır, sağ olun. Gitsem daha iyi olur. Bir yere gidip gizlice açmalı, ağlayarak okumalıyım. Onun önünde yapamam bunu. Sarfı elbisemin altına saklayıp teşekkür ederek dışarı çıkıyorum. Yüreğim yerinden fırlayacak sanki. Eve dönüş yolunu tırmanırken kanın kulaklarıma basınç yaptığını duyumsuyorum. Kumaşın üstünden mektubu elliyorum. Hala inanamıyorum. Birisi üzerime atlayıp elimden alacak, parçalara ayıracak. Abdülkadir'in haysa haince fotoğraflarımı yırtışı geliyor aklıma. Ne o? ne Abdullah, ne Muhammed, ne de başka bir erkek var şurada. Vart'tan korkmuyorum, o buna cesaret edemez. Sonunda odama girdiğimde düşüncelerden aklım karmakarışık olarak mektubu açıyorum. Bu kez annem nerede olduğumuzu biliyor, çabucak eve döneceğiz. Öteki mektuplar hiçbir zaman elime geçmedi, hiçbiri. Hepsini yok ettiler ama bu elimde duruyor. Ağlamaktan sözcüklerin anlamını kavrayamıyorum. Annem başlangıçtan beri bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamış görünüyor. Bize zorla doldurttukları kaset babamın eline geçmiş. Annem hiç görmemiş. Ta ki Mo onu çalıp anneme verene kadar. O gün aynen umduğum gibi ses tonumuzdan mutlu olduğumuzu, her şeyin yolunda gittiğini bize zorla söylettiklerini tahmin etmiş. Bu da babamla aralarının kesin olarak bozulmasına yol açmış. Artık birlikte oturmuyorlarmış. Babam Mo'ya çok kızmış. Kendisiyle annem arasında bir seçim yapmasını istemiş ondan. Mo annemi seçmiş ve bir daha onun evine gitmemiş. Mektup uzun ve karışık. Yığınla soru ve haber var içinde. Bunları ayıklamaya, bir düzene sokmaya çalışıyorum ama zaman kavramım olmadığı için neyin ne zaman olduğunu çıkaramıyorum. Bütün bu bilgiler beni sarhoş ediyor. Nasıl olduğumuzu, nerede yaşadığımızı, Leyla ile Ahmet'i görüp görmediğimizi soruyor bize. Bu mektuba o kadar umut bağlamıştım ki düş kırıklığına uğruyorum. Görülen o ki durumumuzu tam olarak anlayamamış. Bu köle yaşantısından ve Nadida ile çektiklerimizden habersiz. Kaçışın hiç de kolay olmayacağını, Yemen'den ayrılmak için mektubu beklerken sandığımdan çok daha uzun bir zaman geçmesi gerektiğini görüyorum. Pasaportlar nerede? Onları nasıl ele geçirebiliriz? Annem bize bilet gönderirse uçağa binmek için Sana'ya nasıl gidebiliriz? Üstelik biz evliyiz. Aksini nasıl kanıtlayabiliriz? Nadida'nın bir çocuğu var. Hani ile birlikte gitmek gerekiyor. Bütün bu zorluklar birden net ve belki de aşılmaz bir biçimde gözümün önünde canlanıyor. Tek avuntum bu olayda onun parmağının bulunmadığını kesinlikle anlamak oldu. Babam ona hiç sözünü etmeden evlendirdi ve sattı bizi. Annem bizi sever. Bundan hiç kuşku duymamalıydık. Korkunç bir tuzaktı bu ama inanılmayacak kadar kolay gerçekleşti. Tıpkı Leyla ve Ahmet'le olduğu gibi. Aradaki tek fark onların küçük ve sürgüne direnme olanağından yoksun oluşlarıydı. Oysa ki ben dişi bir şeytan gibi savunmuştum kendimi. Burada bir şey anladığımı sanıyorum. Yabancılardan hiç hoşlanmayan Yemenliler İngiliz kızlarıyla evlenmeye çalışıyorlar. Tek nedeni de kendileri için vize alabilmek. Biz de böyle bir pazarlık konusu olmuştuk kuşkusuz. Başka bir deyişle babam bizimle birlikte pasaportlarımızı da satmış oldu. İğrenç bir yaratık. Bunun için onu öldürebilirim. Cezasını ödesin istiyorum. Kendi başım üzerine yemin ediyorum ödeyecek. Şimdi kafamda bir tasarı oluşuyor. Gizlenmek boşuna. Tam tersine annemle ilişkimiz olduğunu, ülkemizle bağlantı kurduğumuzu, bulunduğumuz yerin bilindiğini herkes öğrenmeli. En iyi savunma yolu saldırı. En iyi silahsa şeffaflıktır. Ertesi gün Varda aldırış etmeden Asube'ye gidip mektubu Nadida'ya gösteriyorum. Külelik işlerinden yıpranmış elleriyle evirip çeviriyor, dudaklarına götürüp öpüyor. Biliyordum, biliyordum. Aramızda küçük bir sır, küçük bir büyü var. Çocukluğumuzdan beri ne zaman elimize mektup geçecek olsa avucumuz kaşınır. Bu hep böyle olur. Bir hafta öncesinden belki daha da önce başlar kaşınma. Birkaç gün önce Nadida'ya yine avucum kaşınıyor dedim. Benim de diye yanıtladı. Bu garip gelebilir ama insan tutsak kalınca ön sesler olağanüstü bir önem taşır. Birbirimize sarılıp sevinçten ağlıyoruz. Annem gelecek. Bize ne yaparlarsa yapsınlar artık önemli değil. Annem gelecek. Bugünden itibaren hiç durmadan yazacağım. Metin üzerinde anlaşıyoruz ve ben yazıyorum. Çektiğim acıları, köleliğimizi, konuşacak kimsemiz olmadığını, bizi seven, anlayan ve aynı duyguları paylaşan kişilerden, özgürlükten, bir kilometre yolu tek başına yürüme hakkından yoksun, korkunç bir yaşam sürdüğümüzü yazıyorum. Mektuplar artık düzenli olarak gidip geliyor. Bazen doktorun karısı serbestçe bunları eve kadar getiriyor. Kimse elinden almaya kalkışmıyor. Yeterince eğitim görmüş olan ve iyi bir aileden gelen doktorun Abdülkadir'in kabilesiyle bir ilgisi yok. Kendisinden korkmuyor. En sonunda bize yardım edecek güçlü bir dost bulabildik.
Ayrım sonu.